Ayrım 16. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 207. Hırpalanmış bir klan. İlk zamanlarda Şilay'la gizli buluşmalar ayarlayabilmek için banyo saklanarak telefonda konuşuyordum. Billy benim fısır fısır konuştuğumu duydukça bir aşığım olduğundan kuşkulanmaya başladı. Bundan daha pohpohlayıcı bir şey olamazdı. Çünkü etlerimi ondan başka hiç kimseye gösteremeyeceğimi anlamak için kendimi çıplak görmek yeterliydi. Ama aslında kocamın kıskançlık krizlerine ayıracak hali yoktu. O dönemde elin hiç olmadığı kadar çok dava vardı. Hani şu San Francisco'da inşa halinde bir binanın iskelesinden düşen genç Meksikalı Chaute Pacoco davasında da henüz yenilgiyi kabul etmiş değildi. Sigorta şirketi ona tazminat ödemeyi reddedince Billy dava açmıştı. Bana anlattığına göre jüri üyelerinin seçimi hayati önem taşıyordu. Çünkü Latin göçmenlerine karşı gittikçe artan bir düşmanlık vardı ve iyi niyetli bir jüri bulmak neredeyse imkansızdı. Avukat olarak yaşadığı uzun deneyimi sayesinde her nedense hep onun aleyhinde oy kullanan obez kimseleri ve zaten hiç eksik olmayan ama sayıları günden güne artan ırkçılarla yabancı düşmanlarını jüriden ekarte etmeyi öğrenmişti. Kaliforniya'da Anglo-Saksonlarla Meksikalılar arasındaki husumet çok eskilere dayanır ama 1994'te kabul edilen 187 sayılı yasa bu duyguyu istismar etmişti. Amerikalılar göç fikrine bayılırlar. Amerikan rüyasının temelidir bu. Elinde karton bir bavulla bu kıyılara çıkan zavallının teki günün birinde bir milyonere dönüşebilir. Ama göçmenlerden nefret ederler. İskandinavların, İrlandalıların, İtalyanların, Yahudilerin, Arapların ve daha başka göçmenlerin acısını çekmiş oldukları bu nefret, koyu tenli insanlara özellikle de Hispaniklere karşı daha da beterdir. Çünkü bunların sayıları çok fazladır ve onları durdurmanın yolu yoktur. Billy kalkıp Meksika'ya gitmiş, bir araba kiralayarak, kendisine mektupla verilmiş olan karmaşık bir takım tariflere uyarak 3 gün boyunca toz toprak içindeki yollarda dolaşmıştı. Ta ki sonunda çok uzaklarda bir yerde kerpiç evleri olan bir köye varana kadar. Elinde Pacheco ailesini sararmış bir fotoğrafı vardı. Demir gibi sağlam bir büyük anne, çekingen bir dul kadın ve içlerinden biri kör olan babasız 4 çocuk. Ömürlerinde ayakkabı giymemişlerdi. İçme suyundan ve elektrikten yoksundular. Yere yayılmış ot çiltelerde yatıp kalkıyorlardı. Billy aileyi demir yumrukla yöneten büyük anneyi mahkemeye çıkmak üzere kendisiyle birlikte Kaliforniya'ya gitmeleri gerektiği konusunda ikna ederek bunu yapabilmelerini sağlayacak olanakları yollayacağı güvencesini vermişti. Meksiko'ya geri dönmek istediğinde otoyolun o küçücük köyün 500 metre ötesinden geçtiğinin ama müvekkillerinin hiçbirinin bu yolu ömürlerinde kullanmadıklarının farkına vardı. Bu yüzden de ona yolu tarif ederken yalnızca katırların kullandığı patikaları belirtmişlerdi. Dönüş yolunu ancak 4 saatte yapabildi. Pakekoların Amerika Birleşik Devletleri'ne kısa bir ziyarette bulunmaları için ne yapıp edip vizelerini aldı. Onları bir uçağa bindirerek koskoca madeni bir kuşun içine havaya yükselme perspektifi karşısında korkudan dillerini yutmuş bir halde onları buraya getirdi. San Francisco'da ne kadar mütevazi olursa olsun hiçbir otelde ailenin kendini hoşnut hissetmediğini anlamıştı. Tabak çatal diye bir şey bilmiyorlardı. Yalnızca tortilla yiyorlardı. Ömürlerinde hiç helal diye bir şey görmemişlerdi. Billy onlara gösteri yapmak zorunda kalmıştı. Çocuklar gülmekten kırılmışlar, kadınlarsa şaşkına dönmüşlerdi. Betondan yapılma bu muazzam şehir, sel gibi akan bu trafik ve anlaşılmaz berbat bir dil konuşan bu insanlar onları dehşet içinde bırakıyordu. En sonunda başka bir Meksikalı aile onlara kol kanat gerdi. Çocuklar gördükleri mucizeye inanamaz bir halde televizyonun karşısında çakılıp kalmışlardı. O arada Billy de büyük anne ile dul eşe Birleşik Devletler'de bir mahkemenin ne demek olduğunu anlatmaya çabalıyordu. Belirtilen günde Pakekolarla birlikte mahkemeye çıktı. Şalına sarılıp koca koca köylü ayaklarını zar zor sığdırabildiği sandaletleriyle tek kelime İngilizce anlamadan en önde yürüyen büyük anne, onun arkasında da dul eşle çocuklar. Dava avukatı olarak son konuşmasında bile öyle bir cümle kullandı ki bizler yıllarca onu alaya aldık. sayın jüri üyeleri, karşı tarafın savunma avukatının bu zavallı aileyi tarihin çöplüğüne atmasına izin mi vereceksiniz? Ama bu söz bile onları merhamete getirmeye yetmemişti. Pakepolara karşı zırnık vermediler, böyle bir şey bir beyazın başına gelmez diye yorumda bulundu bile. Yüksek mahkeme nezdinde temize gitmeye hazırlanırken mahkemenin kararı karşısında küplere binmişti. Oysa Pakeko ailesi talihsizliğe alışık insanların kayıtsızlığı içinde karşılamıştı kararı. Hayattan çok az şey bekliyorlardı. Mavi gözlü bu avukatın sırf bir helanın nasıl çalıştığını göstermek için kalkıp ta o köye kadar giderek onları buraya getirme zahmetini neden katlandığını bir türlü anlayamamışlardı. Bile onları hayal kırıklığına uğratmış olmanın hüsranını hafifletmek için hiç değilse bu yolculukta iyi anılarla dönsünler diye onları alıp Los Angeles'taki Disneyland'a götürmeye karar verdi. Bu çocuklar için ne diye hiçbir zaman elde edemeyecekleri beklentileri yaratacaksın diye sordum ona. Hayatta ilerleyebilmeleri için dünyanın insanlara neler sunduğunu bilmek zorundalar. Ben içinde büyüdüğüm o sefil gettonun dışına çıkabildim. Çünkü daha fazlasını hedef edinebileceğimin farkına varmıştım şeklinde bana verdi yanıtını. Sen beyaz tenlisin Willi. Senin de dediğin gibi beyazlar avantajlıdır. Torunlarım her hafta yuva değiştirme rutinine ve annelerinin Sally teyzeyle bir çift oluşturmasına alışmışlardı. Aile içi ilişkiler konusunda pek keyifli bir yer olan Kaliforniya'da alışılmadık bir düzenleme değildi bu. Sheila ile Nico neler olup bittiğini anlatmak üzere kalkıp çocukların okuluna gittiler. Öğretmenler de hiç kaygılanmamalarını söylediler onlara. Çünkü çocuklar 4. sınıfa geçtiklerinde okul arkadaşlarının %80'in üvey anneleri ve üvey babaları, hatta sık sık aynı cinsten 3 ebeveynleri olacaktı. Başka ırklarda üvey kardeşlere sahip olacaklar ya da büyük babalarla birlikte oturuyor olacaklardı. Masal kitaplarındaki aileler yoktu artık. Çocuklar Selin'in elinde doğmuşlardı. Onları o kadar seviyordu ki aradan yıllar geçtikçe sonra kendisinin çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediğini sorduğumda ne diye düşüneyim, zaten 3 çocuğum var ya demişti. Annelik rolünü açık yüreklilikle üstlenmişti. Oysa ben kendi üvey çocuklarıma karşı bunu hiçbir zaman yapamadım. Sırf bu yüzden onun hatırını saymaktan asla vazgeçmemişimdir. Yine de bir defasında onu ailemin yarısını baştan çıkarmakla suçlamak gibi kötü bir şey yaptım. Böylesine aptalca bir şeyi nasıl olup da söyleyebilmiştim. Kurbanlarını kayalara çarpıp parçalamak için kendi çeken bir deniz kızı değildi ki o. Her kişi kendi hareketlerinden ve duygularından sorumluydu. Üstelik benim hiç kimseyi ahlaki açıdan yargılayacak halim yok. Ben kendi hayatımda aşk uğruna olmadık çılgınlıklar yaptım. Ölmeden önce daha başka şeyler yapıp yapmayacağım da kim bilebilir? Aşk bizlere ansızın bir darbe indirip bizi değiştiren bir yıldırımdır. Willi ile de böyle olmuştur. Sheila ile Selin'in durumunu nasıl olur da anlamam. O günlerde Sheila'nın annesinden bir mektup aldım. Şeytani fikirlerimle kızını doğru yoldan ayırmakla, kitaplarımla ve davranışlarımla gösterdiğimin tersine, hataya her zaman hata, günaha her zaman günah dedikleri o güzelim ailesini lekelemekle suçluyordu beni. Herhalde Sheila'nın eşcinsel olduğu gerçeğini hiç aklına getirmemişti. Bütün sorun kızın bunu bilmiyor olmasındaydı. Evlenmiş ve bu durumu kabullenene kadar 3 çocuk sahibi olmuştu. Gelinimi aileme kötülük etmeye özendirmek için ne gibi bir nedenim olabilirdi ki? Birinin bana bu kadar büyük bir güç atfetmesi pek olağanüstü görünmüştü bana. Ne kadar şanslıyız bu hanımla artık bir daha konuşmak zorunda değiliz oldu mektubu okuduğunda Will'in ilk söylediği şey. Dışarıdan bakıldığında ahlaki bir çöküntü içinde olduğumuz izlenimi veriyoruz Will'i. Öteki ailelerde kapalı kapılarda neler olup bittiğini sen bilmiyorsun. Aradaki fark bizimkinde her şeyin gün ışığına çıkmış olması. Torunlarım konusunda için biraz rahatlamıştı. Çünkü anne ve babaları kendilerini onlara hasretmişlerdi. Her iki evde de birlikte yaşama konusunda az çok aynı kurallar geçerliydi. Okulda onlara istikrar sağlıyordu. Sonunda bir travma yaşamış olmayacaklar. Sadece fazlasıyla şımartılmış olacaklardı. Olan bitenleri onlara açıklamakta o kadar fazla açık sözlük gösteriliyordu ki bazen çocuklar soru sormamayı yeğliyorlardı. Çünkü alacakları yanıt duymak isteyeceklerin çok ötesinde olabilirdi. Ta başından beri Nico ile oldukları zaman onları neredeyse her gün, Sheila ile Selin'in evinde oldukları zaman da haftada bir kere görme alışkanlığını yerleştirmiştim. Nico katı ve tutarlıydı. Kuralları belirgindi ama aynı zamanda çocuklarına karşı büyük bir şefkat ve sabır gösteriyordu. Pek çok pazar sabahı onu yatakta çocukların hepsiyle birlikte uyurken yakalamıştım. Nico'yu iki kızı birer kolunda Alejandro da bacaklarına yapışmış olarak gelirken görmek kadar başka hiçbir şey beni duygulandırmamıştı. Sheila'nın evinde daha rahat bir hava esiyordu. Ortalığa bir düzensizlik hakimdi. Müzik çalınıyordu. Mobilyaların üzerine tüylerini döken iki yabani kedi vardı. Tüylü battaniyelerle salonda kendilerine bir çadır yapıyorlar. Bütün bir hafta onun içinde kamp hayatı yaşıyorlardı. Öyle sanırım ki o ailenin dikişlerini sağlam tutan Sally'ydi. O olmasa onca kargaşanın yaşandığı o dönemde Sheila dalgalara kapılıp giderdi. Sally çocuklar konusunda son derece isabetli bir içgüdüye sahipti. Sorunları daha ortaya çıkmadan tahmin edebiliyor, çocukları bıktırmadan sağduyuyla göz kulak oluyordu onlara. Torunlarımın her biri için özel günler ayırmıştım. Yapacağımız şeyi kendileri seçiyorlardı. Böylelikle Tarzan çizgi filmini 13 kez, Mulan adındaki başka bir filmi de 16 kez seyretmek zorunda kalmıştım. Konuşmaları geriden öne doğru ezbere söyleyebiliyordum. O özel gün hep aynı şeyleri istiyorlardı. Pizza, dondurma ve sinema. Yalnızca bir keresinde Alejandro televizyondan duyurdukları rahibe kılığındaki erkekleri görmeye ilgi göstermişti. Tiyatrocu olan bir grup eşcinsel rahibe kılığına girip yüzlerini rengarenk boyamışlar, hayır işler için para isteyerek çalımla geziniyorlardı. Bunu Paskalya haftasını yapmaları pek aptalcaydı. Haberlerde çıkmıştı çünkü Katolik Kilisesi tıpkı Sodom ve Gomorra gibi günah içinde yüzen San Francisco'daki turizmi baltalamak için cemaat üyelerine bu şehri ziyaret etmemelerini buyurmuştu. Sonunda Alejandro'yu bir kez daha Tarzan filmine götürmüştü. Nico pek suskunlaşmıştı. Bakışlarında hiç görmediğim sert bir ifade vardı. Duyduğu öfke tıpkı bir istiridye gibi içine kapanmasına neden olmuştu. Duygularını hiç kimseyle paylaşmıyordu. Acı çeken bir tek o değildi. Her biri bundan nasibini almıştı ama Nico ile Jason tek başlarına kalmışlardı. Hiç kimsenin vefasızlık göstermemiş olmasıyla teselli buluyordum. İnsanın dümeninin kontrolünü kaybettiği o fırtınalardan biriydi bu. Sheila ile onun arasında kapalı kapılarda neler olmuştu acaba? Selin ne gibi bir rol oynamıştı? Aralarında neler geçtiğini anlamak için sondaj yapmaya çalışmak boşuna. Her defasında alnıma bir öpücük kondurup dikkatimi başka tarafa çekmek için ilgisiz bir cümleyle karşılık veriyor. Ama ecelim geldiğinde bunu öğrenme umudumu hiç kaybetmiyorum. O zaman ölmek üzere olan anasının bu son arzusunu reddetmeye cesaret edemeyecektir. Nico'nun hayatı yalnızca işlerine ve çocuklarla uğraşmaya indirgenmiş durumdaydı. O zaten pek girgin biri değildi. Sheila'nın kurduğu dostlukları olmuş, onları devam ettirmeye de çalışmamıştı. Kendini her şeyden soyutlamıştı. O günlerden birinde evimizin camlarını temizlemeye tıpkı sinema artistlerine benzeyen ve romancı olma emelinde bir psikiyatr geldi. Ama pencereleri temizlemekle hastaların can sıkıcı yakınmalarını dinlemekten daha fazla para kazanıyordu. Aslında işi yapan o değildi. Nereden bulduğunu bir türlü anlayamadım. Her defasında da başka başka olan Kaliforniya güneşiyle bronzlaşmış tenleri, platin saçları ve kısacık şortları bir veya iki muhteşem Hollandalı kız yapıyordu işi. Dilberler ellerinde bezler ve kovalarla el merdivenlerine tırmanırlarken o da mutfakta oturup bir sonraki romanın özünü anlatıyordu bana. Benim de tepem atıyordu yalnızca parasını sonradan onun aldığı ağır işi yapan o aptal sarışınlar yüzünden değil, aynı zaman Nico'nun gölgesi bile olamayacak bu adamın elinin altında canın istediği kadar kadın olduğu için. Bunu nasıl yaptığını sormuştum o da bana. Onlara kulak vererek söylediklerinin dinlenmesine bayılırlar demişti. Bu bilgiyi Nico'ya aktarmaya karar vermiştim. Bütün küstahlığına rağmen psikiyatr cam temizliğine onun selefi olan o ihtiyar hippiden daha iyiydi. Adam bir fincan çayı kabul etmeden önce içinde kurşun olmadığından emin olmak için çaydanlığı inciden inceye gözden geçiriyordu. Hep fısıltıyla konuşurdu. Bir keresinde bir böceği ezmeden camdan çıkarmak için 15 dakika uğraşmıştı. Ona bir sinek raketi uzattığımdaysa neredeyse merdivenden düşüyordu. Hayatım Niko'ya bağlı olarak geçiyordu. Neredeyse her gün görüşüyorduk ama benim için bir yabancı olup çıkmıştı. Her geçen gün biraz daha içine kapanık, biraz daha uzaktı ama her zaman aynı kusursuz nezaketini göstermekten geri kalmıyordu. Onun bu inceliği beni rahatsız etmeye başlamıştı. Karşılıklı olarak birbirimizin saçını başını yolsaydık bin kere tercih ederdim. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra artık daha fazla dayanamadım. Açık açık konuşmayı daha fazla ertelemeyeceğimize karar verdim. Bizim aramızda çatışma pek ender olur. Hem de duygusal gösterilere girmeden, iyi geçindiğimizden, hem de kişilik ve alışkanlık olarak öyle olduğumuzdan. İlk evliliğimin sürdüğü 25 yıl boyunca hiç kimse asla sesini yükseltmemiştir. Çocuklarım saçma sapan bir İngiliz kibarlığına alışmışlardır. Üstelik hep iyi niyetle yola çıkarız. Gücenecek bir şey varsa bunun birbirimizi incitme isteğinden değil, bir yanılgıdan ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını varsayarız. Ömrümde ilk kez oğluma şantaj yaptım. Duygusal bir ses tonuyla ona olan kayıtsız şartsız sevgimi, onun için ve doğduklarından beri onun çocukları için yaptıklarımı hatırlattım. Benden uzaklaşmasını ve beni geri çevirmesini kınadım. Yani acıklı bir konuşma yaptım. Ama onun bana karşı her zaman bir prens gibi davrandığını kabul etmek zorunda kalmıştım. Bir tek 12 yaşındayken kendini asmış gibi göstererek yaptığı eşek şakası dışında. Hatırlarsın ya, kardeşin bir koşum takımıyla kendi kapı eşiğinden birini asmıştı da boynunda kalın bir iple dili dışarıya sarkmış olarak onu gördüğümde neredeyse öbür dünyayı boyluyordum. Onu asla affetmeyeceğim. Neden sadede gelmiyoruz ihtiyar diye nezaketle sordu. Epeyce bir süre beni dinledikten sonra artık sabrı taşıp gözlerini devirerek. Bunun üzerine doğrudan bir çatışmaya giriştik. Sonunda uygarca bir anlaşmaya vardık. O benim hayatımda daha fazla yer almak için çaba harcayacaktı. Ben de onunkinden daha az yer almak için elimden geleni yapacaktım. Yani Venezuela'da dedikleri gibi ne kel ne de çifte perikola olacaktık. Anlaşmanın benimle ilgili bölümünü yerine getirmiş niyetim yoktu. Konuşmamızın hemen arkasından başka kadınlarla tanışmaya çalışmasını önerdiğimde de görüleceği gibi. Çünkü onun yaşında bekarlık olacak şey değildi. Malum ya, işlemeyen organ dumura uğrar. Öğrendiğime göre ofisteki partilerden birini çok hoş bir kızla sohbet ediyormuşsun. Kimdi o diye sordum. Nereden biliyorsun? Benim bilgi kaynaklarım var. Onu aramayı düşünüyor musun? Üç çocuk bana yeter anne. Aşk maceralarına girecek vaktim yok dedi ve güldü. Niko'nun kimi istese baştan çıkaracağından emindim. İtalyan Rönesansı'ndaki soyları andıran bir görünümü vardı. İyi hasletlere sahipti. O bakımdan babasına çekmiş. Ayrıca hiç de aptal değildir. O bakımdan da bana çekmiş. Ama bir an önce aklını başına almazsa sonunda kendini bir manastırda bulacaktı. Bizim evdeki pencereleri temizleyen Hollandalı kızlardan mahiyetiyle birlikte gelen o psikiyatrı anlattım ona ama en küçük bir ilgi göstermedi. Sen karışma dedi yine Willy. Her zamanki gibi. Elbette ki karışacaktım ama yaralarını yalasın diye Niko'ya biraz zaman tanımam gerekiyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 216.